Ayrım 4.
Şimdi bu omuzlara kadar inen sarı saçların takma olduğunu biliyordum. Çekik gözlerin de iş kazasında uğradığı olayın sonucu olduğunu. Kazanın nasıl olduğunu sordum. Bu dar omuzlu, zayıf, bir genç kızdan çok bir çocuğa benzeyen Gülşen, şaşırtıcı bir rahatlıkla konuşmaya başladı. İş kazası işte. Sabahtı. Benim makinem değildi. O makinede çalışan kız gelmemişti. Bana orada çalışmam söylendi. Çalışmaya başladım. Bir ara bozuldu. Ustaya baktım, ortalarda yoktu. Sıkışan bir şey var mı diye eğildim. Birden makine çalıştı. Nasıl oldu bilmiyorum. Kolum mu değdi, ne oldu? İşte makine çalıştı. Saçlarımı kaptı. Sonra? Sonra ne? Beni hastaneye kaldırdılar. Patron beni hemen sigortalı yapmış. Aslında fena adam değildir. Ama patron işte. Çalışırken sigortalı değil miydin? Değildim. Kaza olunca yaptırmış. Biz tazminat davası açtık. Avukat patronla anlaşmış. Tazminatı az istemiş. Biz de avukatı değiştirdik. Daha çok istedik. Dava sürüp gidiyor. Kaç yıl sonra bitecek, biz de para alacağız. O zaman paranın da değeri kalmayacak ya. O parayı alsaydım şu üniversitedeki ameliyatı olurdum. Ama alamadım işte. Ben alıştım. Bizimkiler daha çok üzülüyor. Kim sizinkiler? Annem, babam. Onlar daha çok üzülüyor. Olan oldu. Geçen geçti. Artık ne olacak? Bu işe bir daha bakamayacağımızı söyledim. Gene öyle rahat çıktı gitti. Sağlık kurulunun bir sonraki toplantısında konuyu yeniden gündeme getirdim. Kuruldaki arkadaşlarım anlayışlı meslektaşlarımdı. Çoğunu uzun yıllardır tanıyordum. Konuyu açtım. Gerçekten de sosyal sigortalar işlemlerine göre hastalık olmayan estetik tedaviler için ödeme yapılması olanaklı görünmüyordu. Bu gibi konularda hiçbir zaman olumlu bir sonuç alınamamıştı. Ancak buradaki sorun estetik ameliyat olarak görünüyorsa da bir genç kızın güzelleşmesi için yapılan bir iş değildi. Burada iş kazası sonucunda ortaya çıkan bir doku kaybı vardı. Bu doku kaybı da bir insanın saçlı derisinin kaybıydı. Bu durumun onarılması iş kazası için yapılan tedavinin bir parçası sayılmalıydı. Saçlı derisini kaybeden bir genç kızın sadece görünümü değil, ruhsal sağlığı da bozulmayacak mıydı? Onun yaşadığı acılar yaralarının iyileşmesiyle bitmemiş miydi? Sosyal Sigortalar Kurumu bu işçi kıza karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır mıydı? İşte bu nedenle de bu hastanın tedavisi bitmemiş sayılmalı, üniversite estetik cerrahi bölümünde yapılacak bütün operasyonların giderleri ödenmeliydi. Sağlık Kurulu yaptığı yeni görüşmede bu kararı verdi. Bu kararın idare kademelerinde karşılaşabileceği engelleri aşmak için de gerekli çabayı harcayacaktık. Ertesi gün Gülşen yeniden geldi. Sağ ol, bana babalık yaptın. Moralim çok düzeldi. Biliyor musun, kazadan sonra intihar edecektim. Öyle bozuktum. Sonra biraz alıştım. Şimdi çok iyiyim. Hemen üniversiteye gideceğim. Bana sen demesi öylesine doğaldı ki aramızdaki yolu aşmasında hiçbir tedirginlik de olmadı. Oysa hastalarla aramızda neredeyse kendiliğinden bir boşluk vardı. Kolay kolay da aşılmaz. Gülşen'in geçirdiği kazanın öyküsü ülkemizdeki işçi sağlığının durumunu öyle açık yansıtıyordu ki olayı orada bırakmamaya karar verdim. O sırada iş kazalarıyla ilgili radyo programları, televizyon programları vardı. Bu programların yapımcıları zaman zaman bize de başvurur, görüşlerimizi alırlardı. Onlara Gülşen'den söz açtım. Eğer onunla görüşmek isterlerse rahatça konuşabilirlerdi. İlgilendiler, görmek istediler. Bunu Gülşen'e söylediğim zaman çocuk gülüşüyle güldü. Ne yani, şimdi radyoya, televizyona mı çıkacağım? Artist mi olacağız? Bana anlattıklarını onlara da söyler misin? Tabii söylerim. Herkese söylerim. Vallahi herkes bilsin. Söylerim. Gülşen radyo programına çıktı. Televizyon programlarına çıktı. Her zamanki açık sözlülüğüyle, rahat konuşmasıyla olanları anlattı. Sonraki günlerde neşeliydi. Bütün mahalleye haber verdim. Hepsi bizde toplandılar. Görecektin. Bir çıkmışım. Ben de gülüp duruyorum. Hepsi, ne o kız? Artist mi oluyorsun? Dedi. Ben de kıskanmayın bakalım dedim. Ah sen benim babamsın. Bana çok iyilik ettin. Ben de sana ne istersen yaparım. Geleyim yemek yapayım. İyi yemek yaparım biliyor musun? Evini toplarım. İstemem Gülşen. Gerek yok. Ama ihtiyarlarsam bana yemek yaparsın, olur mu? Olur olur ama sen ihtiyarlama, ben sana bakarım. Sonraki günlerde annesini, babasını, kardeşlerini getirdi. Babası fabrikada işçiydi, annesi evde çalışıyordu. Onlara bakışı dışarıdan bir bakış gibiydi. Babam çok çalışır zavallı, hiç rahat yüzü görmedi. Anam dersen o da öyle, durdurak bilmez. Hepimiz çalışacağız da ev dönecek. Hepsine acıyorum vallahi. Olaylara öyle duru bir mantıkla bakıyordu ki kültürünü merak ettim. Gazete, kitap okuyor muydu? Politik bir görüşü var mıydı? Nesnelliğin kaynakları bunlar mıydı? Sordum da. Ben hiç okumam, dedi. Fotoromanlara bayılıyorum. Bir onları okuyorum. Biz kim, okumak kim? Canım iş yerinde okuyan falan yok mu? Ustalardan, işçilerden. Bilmem, hiç görmedim. Zaten orası ne ki? Sen fabrika saydın galiba. Hepsi 10-12 kişi. Çoğu benim gibi kız. Küçücük bir yer. Kimse bir şey okumaz. Doğrusu epeyce hayal kırıklığına uğramıştım. Hayatına böyle cesaretle bakabilmek, olayları karmakarışık etmeden aklında bir yere oturtabilmek için en büyük yardımcı insanın kültürü değil miydi? Ama kültür kitapları mı demekti? Kültürü bilgiyle karıştırarak belki de asıl yanlışı biz yapıyorduk. Gene de Gülşen'de böylesine kafa tutmayı sağlayan bir şey olmalıydı. Kişilik mi? Belki. Bir gün bana geldiğinde neşesi üstündeydi. Nişanlandım, dedi. Çok iyi Gülşen, çok sevindim. Kimmiş bakalım damadımız? İşte öyle biri. Ne bileyim, iyi çocuğa benziyor. Nişanlandık. Bir an içim cız etti. İşte Gülşen'in zor günleri başlıyor, diye düşündüm. Buraya kadar kurduğu dengeler yeniden yıkılacaktı. Yeniden dengeler kurmak zorunda kalacaktı. O aldırmaz görünümünün altındaki duyarlı kişiliği ne çok şeyden kurtulmak zorundaydı. Ona seni anlattım. Sen artık benim babam sayılırsın. O da seni merak ediyor. Bir gün getiririm görürsün. İyi olur Gülşen. Bir gün getir de tanışalım. İçimdeki merakı bastırıp da nişanlın durumu biliyor mu Gülşen? Diye soramadım. Geldiği gibi neşeyle gitti. Ara sıra uğruyor. Hem üniversite kliniğinde yapılan işleri anlatıyor hem de nişanlısı hakkında bilgiler veriyordu. Saçsız deriye yeniden saç ekilmesi işi uzun bir işti. Sonucu da henüz güvenilir değildi. Gülşen bütün kontrollerine gidiyor, bu işe büyük önem veriyordu, belliydi. Oradaki doktorlar ne diyorlar Gülşen? Hiçbir şey demiyorlar. Doktorlar konuşmaz ki. Ben de sormuyorum. Sorsam da ne anlarım? Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun galiba. Doktorlar hiç konuşmaz. İşleri de çok ya. Sen iyi yüreklisin. Vallahi iyi yüreklisin. Senin de kafanı şişiriyorum. Benden bıkıyor musun? Bıkmazsın değil mi? Sen benim babamsın. Gene takma saç kullanıyordu. Gülşen'le neden ilgileniyordum? Bu zayıf, çocuk görünümlü, deli dolu kızda ilgimi çeken neydi? Acımak değildi, bunu biliyordum. Hiçbir zaman acınacak biri olmadı. Şefkatli bir yardım duygusu mu? Biraz evet, biraz hayır. Gizli bir babalık koruması mı? Değildi. Daha karmaşık duygular mı? O da değildi. Neydi peki? Sanırım bir dayanışmaydı bu. Bu acımasız dünyada her şeyle tek başına mücadele eden bu genç insanın direncini beğenmiştim. İnsanların biraz olsun ayakta durmak için gerekli saydıkları şeylerin hiçbirisine sahip olmayan Gülşen, geçirdiği bunca olayda dimdik duruyordu. Onun yaşama cesaretini beğenmiştim. Kimseye yük olmuyor, kimseden bir şey dilenmiyordu. Hakkı olarak gördüğünü sonuna kadar istiyor, hakkı olmadığını düşündüğü şeyin yanına bile yaklaşmıyordu. Onu kendi gençliğime mi benzetmiştim, yoksa doğrudan mı beğenmiştim, bilmiyordum. Bildiğim bu ilginin gerçek bir dayanışma olduğuydu. Bir gün geldi, nişanlımdan ayrıldım, dedi. İçimden, işte şimdi durum değişecek, dedim. Bakalım buna dayanabilecek mi? Neden ayrıldın? Ne oldu? Beni anlamıyor, ne bileyim, sarmadı işte, ben de ayrıldım. Gerçek bu muydu, bilmiyordum. Durumunun özellikleri mi konu edilmişti? Sormak da istemedim. Anlaşamadınızsa doğrusunu yapmışsın. Çekemem. Elin adamıyla uğraşmak zor. Beni anlasaydı olurdu. Konuyu değiştirdi. Başka şeylerden konuştuk. Gitti. Sonra ben görevden ayrıldım. Aradan uzun yıllar geçti. Ara sıra bir mektubunu alıyordum. Adresini çok zahmetli buldum diyen, başından geçenlere nasıl üzüldüm bilemezsin diyen. Hiçbir mektubuna adres koymayı akıl edememişti. Ben de ona yazmak istediğim halde yazamadım. Geçenlerde gazeteye bir ziyaretçim gelmiş. Aşağıdan haber verdiler. Gelsin dedim. Gülşen çıka geldi. Sarıldı, öpüştük. Hayırsız kız, nereden çıktın? Yanında yakışıklı bir genç vardı. İkisi de beyaz giysiler giymişler. Bak, ben bununla evlendim. O da hapisteydi. O da siyasi, senin gibi. İzmir'de oturuyoruz. Bizimkileri görmeye geldik. Senin adresini buldum. Buradaymışsın. Seni görmeden gidemezdin. Hem de seni tanısın istedim. Bu dediği delikanlı gülümsüyor. İyi yüzlü bir genç adam. Gülşen sizden çok söz etti bana. Adınızı duymuştum ama sizi çok iyi tanıyor gibiyim. Ben Gülşen'in babası sayılırım. Öyle değil mi? Öyle. Sen benim babamsın. Babamdan ilerisin. Senin bana yaptığın iyilikleri kimseler yapmadı. Ne yapıyorsunuz İzmir'de? Çalışıyor musunuz? Fark ettirmeden saçlarına bakıyordum. Gene takma olduğunu sanıyorum. Hiçbir şey sormadım. İzmir'i anlattılar. Çalıştıklarını. Sonra kalktılar. Uğurladım. Soyunan kadın. Genç kadın giysisinin askılarını çıkardı. Kollarından indirdi. Diri, gergin göğüsleri ortaya çıktı. Sütyen giymemişti. Giysiyi ayaklarından çıkardı. İçinden çıkıp oturdu. Üzerinde sadece küçük bir külot vardı. Çok doğal hareket ediyordu. Muayene masasına şöyle yan oturdu. Bekledi. İşte diye düşünmüştüm. Doğulu kadınla batılı kadının farkı. Şimdi bu kadının yerinde doğulu bir kadın olsaydı, doktorun karşısında da olsa kadın olduğunu hiç unutmazdı. Neresinin nasıl göründüğüne olağan dışı bir dikkatle özen gösterirdi. Ama bu Alman kadını kendisinin sadece bir hasta olduğunu düşünüyor, doktorun ona bir kadın olarak bakacağını aklına bile getirmiyor. Gerçekten de ona bir kadın olarak bakmadığımı fark ettim. Güzeldi. Neredeyse kusursuz bir güzelliği vardı. Bir yontu güzelliği. Onu yıllar sonrasında nasıl tanıyabilirdim? Güzel, sade, doğal, ciddi. Aklımda kalan nitelikler bunlardı. Bir de Ahmet. Ahmet hasta bakıcıydı. Poliklinikte bana yardım ediyordu. İşini büyük bir istekle yapıyor, üstlerine saygılı, her davranışında dikkatli davranıyordu. Genç kadının böyle rahatça soyunacağı aklıma bile gelmemişti. Hastalar soyunurken paravanın arkasına geçer, hastayı görmemeye özen gösterirdi. Bu kez de öyle yapacaktı, eminim. Ama kadın öyle ani soyundu ki Ahmet geri çekilemedi. Kadın soyundu ve Ahmet onu gördü. Birden Ahmet'in kıpkırmızı olduğunu gördüm. Büyük bir utançla geriledi, ne yapacağını bilememezlikle duraladı. Sonra da sessizce kapıyı açtı, dışarı çıktı. Ahmet'in özellikle bana karşı utandığını anlamıştım. Çağırmadım, hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Sonra da bu konuyu Ahmet'le hiç konuşmadık. Poliklinikte çalışırken bir doktor arkadaşım gelmiş, tanıdığı birinin konuğu olan bir turistin hastalandığını, bir ara ona bakıp bakamayacağımı sormuştu. Ne demekti? Elbette bakardım. Sonra da iki turist gelmişlerdi. Biri hasta olan genç kadındı. Diğeri kadının arkadaşı olan genç bir erkek. Hasta kadına soyunmasını söylemiştim. Arkadaşı daha çabuk kavramış, söylediğimi kadına aktarmıştı. Kadın da soyunmuştu. Hastanın bronşiti vardı. Muayeneyi bitirip ilaçlarını yazdım. Biraz Türkçe de bilen arkadaşına anlattım. Kadın giyindi. Teşekkür ettiler, çıktılar. Bu genç ve güzel kadının çıplaklığına bakışımız Ahmet'le benle neden farklıydı? Ahmet çıplak bir kadın görmüştü. Ben yardım isteyen bir hasta. Ahmet de hastayı biliyordu. Ben de çıplak kadını görmüştüm. Ama bizi farklı etkileyen şey neydi? Ahmet'i anlamak daha kolaydı. Hiç de öyle bir niyeti olmadığı halde buna da nereden karar veriyordum ki? Böylesine güzel bir kadının çıplaklığı karşısında şaşırmış, belki de içgüdüyle hareket ederek öz denetimini yitirmişti. Yaptığı da utanıp dışarı çıkmak olmuştu. Peki ben kendimi anlıyor muydum? Benim davranışım Ahmet'ten farklı mıydı? Kendimi açık yürekli bir dürüstlükle görmeye çalıştım. Bu genç ve güzel kadına bakışımda erkeksi bir yan yok muydu? Belki de aldığım tıp eğitimi gereği daha profesyonel davranıyor, asıl bakışlarımı gizlemeyi başarıyordum. Kendime iyice baktım. İşte o zaman bir doktorun, erkek olsun, kadın olsun, böyle bir hesaplaşmayı kendisiyle sessiz sedasız yaptığını anladım. Daha çok genç bir asistanken liseden arkadaşım bir mühendisin yaptığı şakadan neden rahatsız olduğumu düşündüm. Mühendis arkadaşım "Ne güzel meslek seçtin." demişti. "Biz demirle, çimentoyla uğraşırken sizin hayatınız kızlara, kadınlara soyun demekle geçecek." Birden irkilmiştim. "Yok öyle değil." "Hadi canım, ne demekmiş öyle değil?" "Öyle değil," demiştim. Neden öyle değildi? Ben de tam bilmiyordum. Ama öyle değildi işte. Sonraki günlerde bu konu aklıma takılmıştı. Düşünmüştüm. Öyle değildi ama neden? Bulmuştum. Bütün meslek hayatımı etkileyecek temel kuralları bulmuştum. Bir kadın. Bu konu kadınlar için geçerliydi. Öyle ya, ben erkek doktordum. Bana erkek olduğum için değil, doktor olduğum için geliyordu. O hastaya soyunun dediğim zaman artık sadece doktordum. O hasta da ben doktor olduğum için soyunuyordu. Benim yardımımı istiyordu. Bana güveniyordu. Bana güveniyor olması çok önemliydi. Burada kadının ceketini çıkarması, bluzunun düğmelerini açması, sırtını açarak beni beklemesi doktor olduğum içindi. Benim onu kadın olarak görmem, bu durumda kadın olarak görmem, o gözle bakmam, kendi gözümde bağışlanmaz bir insanlık suçuydu. Olayı böyle algılamadığımı çok sonradan fark ettim. Ama duygularım buydu. Olay bir ahlak olayı değildi. Toplumun ahlak dediği olaylara genç yaşımdan beri eleştiriyle bakmıştım. Toplumun ahlak kuralları ikiyüzlüydü. Yalanlarla doluydu. Önem vermeye değmezdi. Benim ahlak kurallarımsa çok farklıydı. Sadece insanca ya da insanca değil ölçüsüne dayalıydı. İnsansa kendi ölçülerimin insanıydı. Pek de farkında olmadan böyle bir ahlak olgusu geliştirmiştim. Şimdi doktor olarak da bu olgunun gerektirdiği davranışı benimsemiştim. İşte Ahmet'le aramdaki bakış farkı buydu. Fakülte öğrencisiyken arkadaşlarımızla oturduğumuz bir bahçedeki konuşmayı anımsıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşımız kızların güzelliğini anlatıyordu. "Yahu ne güzel kızlar var. Hele bacakları görünce bayılıyorum. Kızların en sevdiğim yeri bacakları." Biraz da hınzırlıkla bu hayale karıştım. "Biliyor musun, o bacak dediğin şey ne? Neymiş? Şimdi senin o bacak dediğin şey var ya, bak sen onun derisini görüyorsun. Derinin altında deri altı yağ dokusu var. Onun da altında kaslar. Kasların arasında damarlar var, sinirler var. Öyle uzayıp giderler. Onların da altında kemikler var. Yapma be, bütün hayalimi bozdun. Oğlum hayalleri bırak da gerçekleri gör. Senin bacak dediğin işte budur." "Ne yani, sen kızların bacaklarına bakarken bunları mı görüyorsun?" "Bilmem ama işin gerçeği bu." "Nereden biliyorsun bunu?" "Anatomi dersinden." "Anatomi dersinden biliyordum." Arkadaşıma kadavra diseksiyonundan söz etmemiştim. O kadarı fazla olurdu. Ama anatomi diseksiyonu dediğimiz pratikte bütün anlatılanların doğru olduğunu da görmüştük. Sonraki buluşmalarımızda arkadaşım, "Nereden anlattın bunları bana?" demişti. "Şimdi kızların bacaklarına bakarken yağları, kasları, sinirleri düşünüyorum. Hayalim bozuldu." Ne yapalım? Seçilen mesleğin azizlikleri buydu. Profesyonel formasyon ya da profesyonel deformasyon. Bir ressam, erkek ressam, kadın modeline nasıl bakar? Bir fotoğrafçı kadın modeline nasıl bakar? Bunları şimdi anlıyordum. Meslek bakışı özelleşmiş bir bakıştı. Mesleğin gereklerine göre koşullanmış bir bakış. Yeniden biçimlenmiş bakış. Ressam için çizgiler, fotoğrafçı için gölgeler, doktor için hastalıklar. John Berger'in görme biçimlerini daha okumamıştım. Kitapta daha yazılmamıştı. Dışarıdan bakan biri için olay çok değişikti. Dışarıdan bakan ressamın karşısındaki kadını görüyordu. Doktorun karşısındaki soyunan kadını. Karikatürlerin bilinen temaları hep bunu işlerdi. Oysa karikatüristler de karşısında kadın değil, onun değişik biçimlerini görüyordu. Yoksa karikatürdeki eğri büğrü çizgiler nasıl olurdu? Ama karikatürist bir doktoru ve onun karşısındaki kadını düşündüğü zaman dışarıdan bakan biri oluyordu. Yanılgısı buydu. Sonra doktor olmanın hayatımı güçleştireceğini düşündüm ve korktum. Bu bakış açısını kazanmak kadınlarla ilişkimi güçleştirecek miydi? Acaba kadınlardan zevk almak için kendimi zorlamam mı gerekecekti? Öyle ya, kadın bedenine ilişkin bütün gizleri biliyordum. Herkesin göğüsler deyip de iç geçirdiği anatomik yapının deri, deri altı yağ dokusu, süt bezleri, ter bezleri, damarlar, sinirler olduğunu bilmek beni nasıl etkileyecekti? İçime bir korku düşmüştü. Başka bir meslek mi seçseydim? Bir süre kadınlar karşısında duralamış mıydım, bilmiyordum. Ama bedenin yapısını bilmenin üzerimde bir süre etkili olduğunu biliyordum. Kızlarla ilişkilerim vardı ve sürüyordu. Öpüşürken her şey iyi gidiyordu. Ama elim kızın göğsüne uzanınca neredeyse otomatiklenecek bir mekanizma harekete geçiyordu ve deri, deri altı yağ dokusu, yağ bezleri, süt bezleri, ter bezleri beliriyordu. Elim duralıyordu. Yağ dokusunu, süt bezlerini mıncıklamanın ne anlamı vardı? Elimi çekiyordum. İlişkilerim bir süre aksadı. Sonra bunu atlattım. Durumla davranış arasındaki farkı anlamıştım. Durum ve davranış. İşte sorunun özü buydu. Durum etkilemeyendi. Davranış etkileyen. Bir doktora göre kadın durumdu. Ressamın modeli durumdu. Muayene ettiğim kadın bronşlarındaki rallerdi. Kalp odacıklarındaki sulftu. Dilindeki pastı. Bu da durumdu. Durumda cinsellik yoktu. İşlemiyordu. Duruyordu. Bunun ahlakla falan ilgisi yoktu. Olamazdı da. Bu nasıl anlatabilirim? Bir ön koşuldu. Önceden belirlenmiş bir olguydu. Nesne ile özne arasındaki farktı. Davranış bambaşka bir şeydi. Birlikte olduğum kadın elini bana uzatınca, gözlerindeki istekli bir bakış belirince, bana uzanınca aklımda bütün anatomi yitip gidiyordu. Orada artık deri altı yağ dokusuna, süt bezlerine, damarlara, sinirlere yer yoktu. Sadece beni isteyen kadın vardı. Belki kadın da yoktu. Davranış vardı. Bu davranış karşısında cinsel istek özgürleşiyordu. Bunu yaşadım ve rahatladım. Korkularım önce yatıştı, sonra da geçti. Hayatım yeniden düzene kavuştu. Hastam olan kadın durumdu, nesneydi. Sevdiğim kadınsa davranıştı, özneydi. Bu ikisi birbirinden tümüyle ayrılıyordu. Keşke bütün bunları Ahmet'e de anlatabilseydim. Gar Restaurant. Bir dostumu uğurlayacaktım. Sadece uğurlamak da değildi. Ankara'da yapılacak işlerimizi konuşacaktık. Haydarpaşa Garı'na gittiğimde daha erken olduğunu fark ettim. Sağda solda dikilip durmaktansa restorana girip oturmayı düşündüm. Girdim de. Girince Remzi'yi gördüm. Adı Remzi'ydi değil mi? Evet, aslında bir arkadaşımın arkadaşıydı. Beni de o tanıştırmıştı. Ufak tefek, terbiyeli birini görünce yüzü gülen biri arkadaştı. Yalnız mısın? Dedim. Buyur otur, yalnızım, dedi. Oturdum. Önünde birkaç mezeyle rakısı vardı. Garson tabakları, bardakları getirdi. Remzi rakı koymak istedi. Durdurdum. Ben uzun oturmayayım. Bir arkadaşı uğurlamak için geldim. Küçük bir şey içeyim, kalkarım. Vodka limon var mı? Garson başını sallayıp uzaklaşırken Remzi durdurdu. Arkadaşınızı uğurlayın. Başka işiniz yoksa biraz otururuz. Olmaz mı? Olurdu. Neden olmasındı? Garson bir şeyler getirmek için gitti. Ben merak etmiştim. Sen burada birini mi uğurladın yoksa karşılıyor musun? O zaman tam ayırdığına varamadığın bir şey söyledi. Hem karşılıyorum hem uğurluyorum. Ben buraları severim. Yüzündeki gülümsemeye ben de katıldım.